Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Eylül 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını sunacağız. Hazreti Mevlana Mesnevisinde şöyle bir hadise nakleder. Bir adam 4 kişiye bir miktar para verdi. Bu parayla işinize yarayanı alın dedi. 4 kişiden biri bu parayı Engür'e verelim dedi. Öbür arkadaşı Arap'tı. Aksilik etme, ben Engür istemem, inep isterim dedi. Onlardan birisi Türk'tü. Ben inep istemem, üzüm isterim dedi. Rum olan bir başkası, bırakın bu lafları, bu parayla istafil alalım dedi. Derken 4 kişi birbirleriyle çekişmeye başladılar. Çünkü isimlerin manalarından haberleri yoktu. Onlar ahmaklıklarından birbirleriyle boş bir münakaşanın içerisine girmişlerdi. Çünkü bilgiden mahrum, bilgisizlikle doluydular. İnsan kelimelerle düşünür, lisanla tefekkür ufkunu genişletir. Bu hikmete binaendir ki Cenab-ı Hak Adem aleyhisselamı yarattıktan sonra onu meleklerin gıpta edeceği bir kıvama eriştirmek için kendisine eşyanın isimlerini talim buyurmuştur. Çünkü her kelime insanın gönül dünyasını şekillendiren bir yapı taşı mesabesindedir. Her kelime insana anlatılmak istenen maksadın zihin dünyasında resmedilmesidir. Dolayısıyla kelimelere yüklenen manalar değiştikçe gönüller ve zihinler farklılaşmaktadır. Mevlana Hazretleri yukarıdaki kıssasına şu sözlerle devam eder. Orada çeşitli dil bilir, sır sahibi üstün bir er bulunsaydı, onları uzlaştırır, barıştırırdı. Onlara derdi ki, ben bu parayla hepinizin istediğini alırım. Hiçbir art düşünceye kapılmadan, hile yoluna sapmadan gönlünüzü bana verirseniz, bu paranız istediğiniz şeylerin hepsini yapar. Bu paranızda dördünüz de muradınıza erersiniz. Dört düşman uzlaşır, birleşir. Sizin her birinizin sözü ayrılık belirtir, savaş doğurur. Fakat benim sözüm uzlaştırır, birleştirir. Yazık ki Türk, Rum, Fars ve Arap'ın kavgasından Engür ve İnep şüphesi çözülemedi. Mana dillerini bilen bir Süleyman gelmedikçe bu ikilik ortadan kalkmaz. Çünkü aslında hepsinin kullandığı lafızlar farklı olsa da ifade ettiği mana tekti. Nitekim istafil Rumca, İnep Arapça, Engür Farsça üzüm demekti. Yani dördünün de istediği aslında aynı şeydi. Demek ki aynı dili kullanabilmek, birbirini anlayabilmek, uzlaşabilmek ve kardeş kalabilmek çok mühim hasletlerdir. Aynı yolun yolcuları sırf farklı dil ve üsluplar kullanmaları sebebiyle bazen anlaşmazlıklara düşebilirler. Bu itibarla bir toplumu birbirine düşürmek isteyenlerin kurdukları en tehlikeli tuzaklardan biri de o toplumun diliyle oynamaktır. Nitekim günümüzde de İslami literatürde müsbet manası bulunan bazı kelime ve mefhumların bir kısım çevrelerce menfi manalara çekilmek istendiğini, kendi menfaatleri ve idealleri doğrultusunda bu kelimeleri istismar ettiklerini görmekteyiz. Bununla hedeflenen aslında gönüllerdeki İslami hassasiyetlerin zayıflatılmasıdır. Fakat kimsenin dini kelime ve mefhumları itibarsızlaştırmaya hakkı yoktur. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler, kitaplarını tahrif ederler. Maide 13. Din dilde yaşar ve yaşanan dile gelir. Mesela zihin ve gönül dünyamızda cemaat kelimesi Allah rızası için bir araya gelen güzide bir topluluğu ifade etmektedir. Müslüman asla ferdiyetçi, holgam ve bencil olamaz. Mümin mutlaka İslam cemaatinin bir mensubu, müdavimi ve mütemmimi olmak zorundadır. Nitekim Fatiha suresinde hep tekrarladığımız, ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz niyazı da müminlere cemaat şuurunu telkin etmektedir. Mesela cemaatle kılınan namaza 27 misli ecir verilmektedir. Cuma ve bayram namazları ferdi olarak kılınamaz. Yine hac, müminlerin içtimai bir kongresi durumundadır. Diğer taraftan bir müminin kendisi dışındakilerden de mesul olması, bu mesuliyet duygusuyla daima vakıfların kurulması, içtimaileşmenin bir yansımasıdır. Bu yönüyle cemaatler toplum için birer rahmet vesilesidir. Fakat bunun aksine cemaatler fesat çıkarmak maksadıyla kuruluyorsa bu merduttur ve Allah'ın gazabını çekecek bir hadisedir. Yine imam kelimesi o cemaate söz, fiil ve davranışlarıyla önder olan kimseyi ifade eder. Müminlerin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İmanlı yüreklerin takip ettikleri gönül Habibullah Efendimiz'dir. Zira o sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlık için yegane üsve-i hasenedir. Kendisine İmamül Harameyn denir. Yani en mukaddes iki mekanın önderi olduğu bildirilir. Diğer taraftan Cenab-ı Hak bizi takva sahiplerine önder kıl ayeti kerimesinde buyurulduğu üzere hem takva üzere yaşamamızı hem de takvada örnek teşkil edecek bir önderlik sergilememizi telkin buyurmaktadır. Nitekim Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de vakfettiği camisinde imamlık yapacak kimselerin çok salih ve toplumu irşad edici olmasını vasiyet etmiştir. Günümüzde bu kelimenin bazılarınca istismar edilmiş olması onun asli manasını değiştirmez. Yine hizmet kelimesi, Allah rızası için yapılan her türlü çalışmayı ifade eder. Nefsin ve şeytanın hizmetkârı olmak asla hizmet olarak adlandırılamaz. Ayeti kerimede şöyle buyurulur. Heva ve hevesini tanrı edinen ve Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız? Câsiye 23. Yine cihat mefhumu, Allah'ın verdiği her türlü imkanı yine onun yolunda sarf edebilmenin adıdır. Mesela tebliğ hizmeti aynı zamanda büyük bir cihattır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Kâfirlere asla boyun eğme ve bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle büyük bir cihat et. Furkan 52. Ayet-i kerimedeki bu büyük cihat emrinin henüz müminlerin müşriklerle mücadele edecek maddi güçlerinin bulunmadığı Mekke döneminde gelmiş olması, cihadın en mühim manalarından birini ortaya koymaktadır ki o da Kur'an-ı Kerim'in yaşanarak tebliğ edilmesidir. Zira o dönemde müminlerin hiçbir maddi gücü yoktu. Ellerinde yalnız Allah'ın kelamı vardı. Onlar sadece Kur'an'ı öğreniyor ve onu yaşayarak tebliğ ediyorlardı. Bir mütefekkir şöyle der. Bir milleti değiştirmek istiyorsanız önce kelimelerini değiştirin. Bugün aziz milletimize yapılan en büyük kötülüklerden biri de İslami kimliğe sahip bu gibi kelimelerin manalarıyla oynamak olmuştur. Nasıl ki yakın tarihimizde sadeleştirme adı altında bin yıldır Türkçemize mal olmuş bulunan Kur'an kültüründen gelen kelimeler dışlanarak yerine uydurma ve nesebi gayri sahih kelimeler ikame edilmek istenmişse, bugün de İslami kelime ve mefhumların manaları çarpıtılmak suretiyle aynı cinayetin bir benzeri işlenmeye çalışılmaktadır. Memleketimizde bir zamanlar şeriat, tarikat, şeyh, tekke, mürşit, mürit, zikir, cihat gibi dinin özünden neşet etmiş kelimeler, menfi manalar yüklenerek adeta zihinlerde mahkum edilmişti. Bugün de yukarıda birkaç misalini verdiğimiz kelimeler, sırf onları kötü emellerine alet ederek istismar eden bir zümre yüzünden karalanmaktadır. Halbuki o kelimelerin muhtevasına giren, gayet düzgün, istikamet sahibi kesimler de mevcuttur. Dolayısıyla sapla samanı karıştırmamak gerekir. Kötü örnekleri var diye iyilerini ayrı tutma hassasiyeti gözetmeden bütünü reddetmek ya gafilane ya da art niyetli bir anlayıştır. Bir misal kabilinden zikretmek gerekirse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, İhlas ve takva ile kurulan Kuba mescidinde namaz kılması, buna mukabil münafıkların nifak ve fitne temelleri üzerine kurduğu Mescid-i Dırar'ı da yıkması emredilmiştir. Dıştan bakınca bunların ikisi de mescittir. Ancak içten bakınca aralarında doğuyla batı, cennetle cehennem kadar fark vardır. Zira Kuba, müminlerin bir cemaat olarak İlahi huzurda birleştiren bir mescitken, Dırar Mescidi, münafıkların İslam ümmeti arasına nifak sokmak için yaptıkları bir yapıdır. Nitekim ayeti kerimelerde bu hadise şöyle nakledilmektedir. Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Tevbe 107. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden takva üzerine kurulan mescit, Kuba Mescidi içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Tevbe 108. Bugün de fitne, fesat ehli aynı oyunu, hizmet, himmet, cihat, cemaat, imam, sohbet, hicret ve benzeri kavramlar üzerinde oynamaktadır. İslami kavramlar olarak hayat bulan kelimelerin, gönüllerdeki ulvi manaları kirletilmemeli ve bu hususta ayırt edici ve hassas davranılmalıdır. Yüce Rabbimiz, vatanımız, milletimiz ve ümmeti Muhammed üzerinde tuzak kurmak isteyenlere fırsat vermesin. Maddi manevi değerlerimize sahip çıkma hususunda bizlere ve nesillerimize yüksek bir şuur, idrak, firaset ve basiret ihsan eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, programımızın başında ilk olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını sunduk. Şimdi de programımıza Taha Kılınç'ın yazısıyla devam ediyoruz. Yine Genç Dergisi'nin Eylül 2016 sayısında yer alan Müminlerin Yolu başlıklı yazıyı aktarıyoruz. Hepimizin bildiği, her sohbette geçen bir kavramdır, sırat-ı mustakim. Hatta her gün Fatiha'da okuyoruz diye başlayan uzun nutuklara da konu olur sıklıkla. Sırat-ı mustakimi tabiri caizse bir otoban olarak tasavvur edersek, onun içindeki her bir şeridin arası da sebil dediğimiz yollara bölünmüştür. Bu nedenle sırat kelimesi Kur'an'da hep tekil olarak kullanılırken, sebil hem tekil hem de çoğul formlarda karşımıza çıkar. Ana otoban içindeki bu şeritlerden birini ifade eden sebil kelimesinin geçtiği bir ayette şudur. Kendisine hidayet açıkça belli olduktan sonra, kim peygamberle bağını koparır ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, onu o saptığı yerde bırakırız ve cehenneme atarız. O ne kötü bir dönüş yeridir. Nisa 115. Demek ki bütün fıtrat ve karakter farklılıklarına, bütün görüş ayrılıkları ve ihtilaflara rağmen, iman edenleri buluşturan, buluşturması gereken bir ortak payda var. Müminlerin yolu ve o yoldan ayrılmak da kişiyi sonu cehennemde biten acıklı bir serüvene sürüklüyor. Fıtratlar, karakterler, yönelimler, eğilimler ve zevkler farklı farklı olduğuna göre gruplaşmalar ve ayrışmalar da kaçınılmaz. Kaldı ki herkesin aynı ve birbirinden farksız olduğu bir toplumda ilerleme ve gelişme de kaydedilemez. Ancak tüm bu farklılıkları göz önüne alırken Rabbimizin bize işaret ettiği müminlerin yolundan da ayrılmamamız için dikkat etmemiz gereken iki önemli nokta var. 1. Hiçbir Müslüman grup diğer Müslüman grubun aleyhinde olmamalı. Ayrışma noktaları değil, uzlaşılabilecek unsurlar öne çıkarılmalı. Hiç kimse kendisini en ideal yapı olarak tasavvur etmemeli, aksine bu ayrışmaların bir tür iş bölümü olduğunu düşünmeli. Her grup ve çevre kendi tuttuğu siperi en güzel şekilde güçlendirip korumak için çalışmalı, diğer Müslümanların eksiklerini tamamlamalı. 2. Normal zamanlarda kendi işleriyle ve görevleriyle meşgul olan Müslüman gruplar, kritik zamanlarda birleşip omuz omuza mücadele etmeyi bilmeli. Allah ve Resulünün düşmanlarına karşı kalplerde kin her zaman taze tutulmalı, hiçbir farklılık ortak düşmanı el ele yenme arzusunun önüne geçirilmemeli. Hiçbir grup kendine mevzi kazanmak için düşmanla ortaklık yapma ve ittifak zilletine düşmemeli. Her grup kaderini Müslümanların genel kaderiyle aynı görmeli. İslam tarihi aynı zamanda bir ihtilaflar ve iç savaşlar tarihidir de. Biz sonradan gelen Müslüman nesiller, bizden öncekilerin yanlışlarından ders almak, doğrularını ise çoğaltmak mecburiyetindeyiz. Dünyevi hırs ve kinden kaynaklanan nice lüzumsuz çatışmalarda, nice kahramanını yitirmiş bir ümmet olarak aynı yanlışları taklit etme lüksüne sahip değiliz. Allah, meleklerini hazır etmiş, bize yardım etmek için beklerken, hali pür melalimizle yardım istemeyiz, biz kendi başımızın çaresine bakarız, sen bizi bize bırak deme lüksümüz de yok. Her şey bizden yana, her şey hazır. Kervan yola çıkmak için bizden sadece işaret bekliyor. Aziz Mahmud Hüdayi'ye atfedilen o muhteşem dizelerde olduğu gibi, günler gelip geçmekteler, kuşlar gibi uçmaktalar. Tarih coşkun bir ırmak gibi coğrafyamızın kıvrımları arasından gürleyip akarken, kardeşlik duvarımızdan düşen bütün tuğlaları şefkatle yerine koyup, müminlerin yolunda hızla mesafe almak tek amacımız olmalı. Bir vücudun azaları gibi her bir kardeşimizin elem ve kederini derinden hissederek. Son sözü yine kitabımız söylesin. Kafirler birbirlerinin dostları, müttefikleridir. Size bunu kendi aranızda sağlamazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük bir bozulma meydana gelir. Enfal 73. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımızda Taha Kılınç'ın Müminlerin Yolu başlıklı yazısını aktardık ve son olarak da Mehmet Dinç'in kaleminden İbrahim Tenekeci'den Öğrendiğimdir başlıklı yazısını aktarıyoruz. Akşam geçmiş, gece giriyor. Uyumadan önce şöyle bir haberlere bakıyorum. Van'da patlama olmuş. Şehitler var, yaralılar var. Kalbim daralıyor, üzülüyorum. Başka hiçbir şey yapamadan yatağa gidiyorum. Uyuyabilirsem ne âlâ. Sabah uyanıyorum. Gün başlamış. Yeni günün yeni gündemleri var. O hengame içinde koştururken yine bir haber düşüyor. Elazığ'da patlama, yine şehitler, yine yaralılar. Değişen dünyalar, sarsılan hayatlar. Bir değil, on değil. Yüzler, belki binler. Her şey duruyor, bütün gündemler susuyor. Öncelikler hızla kaçıp gözden kayboluyor. Dilimden şu sözler dökülüyor. Günü kötülükle bitiriyor, güne kötülükle başlıyorsunuz. Kötülüğünüzde boğulursunuz inşallah. Yüreğim hafiflemiyor, üzüntüm geçmiyor. Dilimde, zihnimde, kalbimde sözler dolanıyor ama şifa olmuyor. Gün ilerliyor, işler devam ediyor. Derken İbrahim Tenekeci abinin bir tweet'i düşüyor önüme. Kötülük denizinin ortasındayız. İnşallah boğulmayacağız. Okuyorum, tebessüm ediyorum, rahatlıyorum. Daha azimli, daha güçlü hissediyorum. Enerjim artıyor, ümidim çoğalıyor. Benim cümlelerim kendime faydasızken, İbrahim abinin cümleleri bana ve belki binlerce insana teselli oluyor. Ne oluyor da böyle oluyor diye bir ders çıkarmak istiyorum. Şunları buluyorum. 1. Sözün büyüsü var. İnsan kendi söylediğinden en çok kendisi etkileniyor. Unutmamalı ki insanın dudağına en yakın kulak kendi kulağıdır. O yüzden sözü insan kendine bile bilerek, düşünerek, tartarak söylemeli. Nerede kaldı ki başkasına söylerken umarsız, dikkatsiz, bilinçsiz olabilsin? Yanlış bir söz zihne ya da dile gelse onu kovalamalı, yerine doğrusunu getirmeli. Bilmeli ki nasıl kalpte olan dile gelirse, dilde olan da kalbe girebilir. Kalp bir sebeple kirlendiyse dili temiz tutmak lazım ki kalp dili temizleyemiyorsa dil kalbi temizlesin. 2. Suçlamak iyi gelmiyor. Ben tanımadığım, bilmediğim hainlere kötülüğünüzde boğulun diyorum. Düşüncelerim tahmin düzeyinde. Hedefinde bir değil birçok insan, belki birçok ülke var. Ama ortaya söylenmiş bir söz ne sahibini buluyor ne beni rahatlatıyor. İbrahim abinin sözü ise kötülük denizinin ortasındayız diyor ama kimseyi suçlamıyor. Çünkü faydası yok. Bunun yerine inşallah boğulmayacağız deyip ümit veriyor. Heyecanımızı tazeliyor. 3. Sorumluluk bizim. İbrahim abi inşallah kurtulacağız derken kendimize sorumluluk yüklüyor. Bizi kurtaracak olan yine biziz. Hiçbir şey yapmadan, birilerine beddua ederek ve birilerinin bizi kurtarmasını bekleyerek kurtulamayız diyor. Harekete, mücadeleye, direnmeye ve inanmaya devama çağırıyor. Çünkü karşı tarafa ne olursa olsun boğulursak biz boğulacağız ve boğulmanın hesabını biz vereceğiz. O halde boğulmak yok, boğulmaya inanmak yok. Kendimizden, iyilerden ve iyileklerden mesulüz. Hiçbirinin boğulmasına izin vermek yok. 4. Diyemiyorsan duymalısın. Ben beni güçlendirecek ve iyileştirecek bir söz diyemedim. Söz konusu acı haberlerin akabinde ama şükür ki ruhumu kapatmadım güzel ve doğru sözlere. Bilakis aradım, peşine düştüm. Bulduğumda da sahip çıktım. Anlayıp yaşamaya çalıştım. Dolayısıyla olur ya, bir sebeple kendimizi teselli edecek bir güzel söz bulamazsak peşine düşelim güzel sözlerin. Kulak verelim, yürek verelim güzel söz sahiplerine. 5. Duymak yetmez, yaymalısın. Herkesin kötüleri ve kötülükleri konuştuğu bir dönemden geçiyoruz. Kötülüğü sevmeden reklamını yapıyoruz. Konuşmamızın onlara zararı olmadığı gibi bize de faydası olmuyor artık. Belki tam tersi oluyor da onlara faydası bize zararı oluyor. O halde bir araya geldiğimizde dostlarımızla bir imkan bulduğumuzda konuşmak ve yazmak için kötüleri ve kötülükleri konuşmayalım. İyileri ve iyilikleri konuşalım. Kötülerin kötülük dolu sözlerini değil, iyilerin iyilik dolu sözlerini dillendirelim. Ki kötülük değil, iyilik bulaşsın toplumumuza. Kötülük değil, iyilik hakim olsun gündemlerimize. Evet, Mehmet Dinç'in kaleme aldığı İbrahim Tenekeci'den Öğrendiğimdir başlıklı yazıyı paylaştık programımızda. Son olarak değerli dinleyenler, Ve böylelikle bugün de biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Eylül 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık. Yarın yine aynı saatte, saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.